Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde epey ilginç bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Bölüme başlamadan önce cuma günlerini henüz oturtamadığım için kusura bakmayın diyor ve aslında salıları düzenli yayın yaptığım için bir takdir bekliyorum arkadaşlar. O takdiri çok göremediğimi düşünüyorum. Postlarımı da beğenmiyorsunuz ayrıca Instagram'dan lütfen. Çok rica ediyorum böyle bir beğenirseniz daha tatlı olur sanki. Öteki taraftan buradan takip edenlerin çok büyük bir kısmı Instagram'dan takip etmiyor vesaire. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hatta YouTube'dan abone olursanız daha da mutlu olurum falan. Bu arada cuma günleri genelde annemle keyif yapma günümüz böyle. Hal böyle olunca biraz zorlanabiliyorum yeni bölüm çıkarırken. Cuma günlerini de oturtacağız. Ama dediğim gibi salı günleri konusunda bir takdir edileyim lütfen yani. Neyse verdiğim sözü başardığım için kendimle gururluyum açıkçası. Çok da keyif alıyorum geri döndüğüm için aslında. Bunu bir şey beklediğim için yapmıyorum elbette. Umarım sizler de takip etmeye devam edersiniz keyifle. Dediğim gibi aynı zamanda Instagram'da ve YouTube'da da desteklerinizi bekliyorum. Yarından itibaren YouTube'da da haftada bir veya iki bölümle aktif olacağız diye düşünüyorum. Bu defa bölümle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum ben önden. Çünkü bu olayı araştırırken hep suçlu kişi Türkiye'de olsa nasıl bir suç işlerdi acaba diye düşünürken buldum kendimi. Kendisine gerçekten de bir nebze rahat battığını düşünüyorum. Sizler de bölümü dinledikten sonra bana hak vereceksiniz bence. Özellikle bu olayda gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yazın neler düşündüğünüzü dinledikten sonra. Bugünkü bölümümüzde yönümüzü 1992 senesine New York'a çeviriyoruz. Tatlı bir Mayıs akşamında şehrin en varlıklı ailelerinden birinin düğünü var. Epey gösterişli ve kalabalık bir düğün bu. Michael ve Barbara'nın hayatlarını birleştireceği bu özel günde tüm sevdikleri merak içerisinde ikilinin salona girmesini bekliyorlar. Yine görkemli bir karşılamayla büyük aşıklar salona giriyorlar ve hastalıkta sağlıkta birlikte olmaya söz vererek evleniyorlar. Michael normalde epey çapkın birisi ancak yaklaşık 3 yıl önce kalbini Barbara'ya kaptırmış ve o günden sonra da gözü gerçekten de başka hiçbir kadını görmüyor. Nitekim Barbara da aynı şekilde hayatını ilk defa birine bu kadar aşık olarak geçiriyor. Aileler de birbirine uygun olunca sonuç olarak ikilinin hayatları bu şekilde birleşmiş oluyor. Zaten varlıklı bir hayat sürmekte olan ikili evliliklerinden sonra da aynı standartları koruyorlar. Michael üniversitede tıp fakültesi okumuş ve o esnada da oldukça başarılı bir cerrah. Kendisi ağız ve çene operasyonları ile ilgilenen bir hekim ve açıkçası bu konuda da epey yetenekli. Çok genç olmasına rağmen çok kısa süre içerisinde isim yapmış bir cerrah haline geliyor. Şehirdeki ve hatta eyaletteki herkes bu genç adamı tanıyor. Sayeden büyük bir başarıya imza atıyor kendi alanında. Daha sonra da bir arkadaşıyla birlikte ortak bir merkez açmaya karar veriyorlar. Yine arkadaşı da hekim ve aynı işi yapacaklar. Ancak başka birinin yanında çalışmaktansa kendi yerlerinde çalışarak daha fazla para kazanacaklarını düşünüyorlar. Ve elbette bu konuda haklılar. Birkaç ay içerisinde her şey düşündükleri gibi ilerlediği için çok güzel paralar kazanmaya başlıyorlar. Bunun üzerine Barbara ve Michael ikilisi yaşamakta oldukları yerden ayrılarak banyoya yerleşiyorlar. Bilmeyenler için ufak bir es vereyim. Buradaki banyo kelimesinin manası daha zengin ve elit bir mahalleye taşınmak esasında. Aslında öncesinde yaşadıkları evlerini de çok seviyorlar. Zaten orası da yine çok lüks bir mekan. Ama bana kalırsa bu gerçekten bir statü atlama göstergesi ve ikili de bunu yapmaktan keyif alıyorlar. Bu banyoda epey büyük ve ferah müstakil bir evleri oluyor ikilinin. Bu arada Mike ve Jerry adında iki tane de çocukları oluyor. Bundan dolayı da ekstra mutlular çünkü ikilinin daha evlenmeden önce bile akıllarında çocuk yapmak var esasında. Zaten maddi durumları da müsait haliyle ufak çocuklar da hiçbir şeyden eksik kalmadan varlık içerisinde yaşıyor ve büyüyorlar. Her şey epey güzel gidiyor yani aslında. Ta ki Michael'ın anne ve babasının torunlarını ziyaret etmek için evlerine geldiği o haftaya kadar. Sene artık 2000, çocuklardan biri 6 diğeri ise 4 yaşında. Farklı yerlerde yaşadıkları için torunlarını çok özlemiş olan büyük anne ve büyük baba, yani Michael'ın anne ve babası banyodaki evlerine ziyarete geliyorlar. O gece de orada kalacaklar. Aile epey keyifli vakit geçiriyor. Barbara güzel bir yemek hazırlıyor ve keyifli bir akşam yemeği yiyorlar. Bu güzel akşamın ardından da herkes odalarına çekiliyor ve uyuyor. Ancak gece saat 3 sularında Barbara eşinin annesi tarafından odasına girilerek uyandırılıyor. Yaşlı kadın epey endişeli görünüyor. Barbara'ya Michael'a bir şey olduğunu ve şu anda onun tuvalette olduğunu söylüyor. Barbara hemen kalkarak eşinin yanına gidiyor ve gördüğü görüntü karşısında şok oluyor. Michael'ın üstü başı kan içerisinde ve bilinci yerinde değil gibi. Bir süre sonra biraz daha böyle sakinleşiyor, iyileşiyor ve banyodan çıkarak böyle anlamsız bir şeyler söylemeye başlıyor. Kimse anlamıyor ne dediğini. Ve Barbara onu yatağına götürerek yatırıyor. Ardından da neler olduğunu anlamak için banyoya giriyor. Banyonun zemininde kanlı peçeteler ve enjeksiyon aletleri buluyor. Barbara daha öncesinde eşinin bir futbol maçında sakatlanmasının ardından sırtında oluşan ağrı için kendisine ara ara morfin yaptığını biliyor. Ancak bu defa enjeksiyonu kolundan yapmış. Normal durumda galiba sırtına yapıyormuş bu enjeksiyonu. Genç kadın bu duruma şaşırıyor ancak yine de bu davranış biçimi Michael'dan beklediği bir şey olmadığı için ortada bir yanlışlık olduğunu falan düşünüyor. Fakat devamında eşinin ilaç kutusunu karıştırırken orada olmaması gereken uyuşturucu maddelerde bulunca konuşulması gereken bir sorunları olduğunu anlıyor. Sabah olduğunda eşi Michael'ı dün gece olanlar sanki hiç yaşanmamış gibi sakin sakin hazırlanırken buluyor. Neler olduğunu sorduğunda eşi bir şey olmadığını ve morfini sırtı için kendisine enjekte ettiğini ancak o esnada bir hata yaptığını anlatıyor. Açıkçası Barbara'nın bu anlatılanlara inanmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü Michael en başından beri söz ettiğimiz gibi oldukça başarılı ve örnek bir vatandaş. Böyle isim yapmış, herkesin tanıdığı ettiği bir cerrahtan söz ediyoruz. Fakat birkaç gün içerisinde yaşanan yeni bir olay genç kadına eşi hakkında tekrar düşünmesi için fırsat verecek. Bu olay yaşandıktan birkaç gün sonra gündüz saatlerinde Barbara'nın telefonu çalıyor. Arayan kişinin eşinin ortağı olduğunu görünce epey şaşırıyor. Çünkü kendisiyle birebir hiçbir iletişimleri yok normal durumda. Telefonu açtığında bahsi geçen ortak yaşanan çok ilginç bir olaydan bahsediyor. Gün içerisinde bir ağız operasyonu için gelen bir hastaya narkoz verilmiş ve hasta ameliyata hazır hale getirilmiş. Operasyona Michael başlayacak ve ortağı da daha sonrasında bu ameliyata katılacakmış. Operasyon için ameliyathaneye girdiğinde çok ilginç bir manzarayla karşılaşmış bu adam. Hasta kadın morfinden dolayı baygın bir şekilde sedyede yatıyormuş ancak o esnada ameliyatta olması gereken Michael odada yokmuş. Kadın öylece tek başına yatıyormuş yani. Neler olduğunu anlayamayan adam hemen hastanın yanından ayrılıp Michael'ı aramaya başlamış ve onu tuvalette baygın vaziyette bulmuş. Yine bir elinde enjektör varmış. Adam Michael'ın operasyon öncesinde kendisine uyuşturucu madde enjekte ettiğini anlamış ve bunun üzerine sağlık ekiplerini arayarak gelip onu almalarını söylemiş. Tabii Barbara bu olayı öğrendikten sonra epey endişeleniyor. Hastaneye gittiğinde Michael'ın sağlığının iyi olduğunu öğrenince bir nebze de olsa rahatlıyor. Ancak şimdi daha önceden hiç bilmediği bir sorunları var. Bu da Michael'ın uyuşturucu problemi elbette. Hastasını sedyede bırakıp uyuşturucu madde aldığı için eğer bir rehabilitasyon sürecine girmezse bir daha hasta tedavi edemeyeceği karar verilen Michael en az 3 hafta kalmak üzere bir rehabilitasyon merkezine yatırılıyor. Bu rehabilitasyon merkezi de böyle 5 yıldızlı bir otel kıvamında elbette. Ailelerinin statüsüne ve elbette zenginliğine uygun bir yer. Havuzu, güzel yemekleri ve keyifli aktiviteleri olan bir tatil köyü gibi düşünebilirsiniz burayı. Ancak Michael en az 3 hafta kalması gereken bu merkezden tam 3 gün sonra oradaki doktorlardan daha zeki olmasına karar vermesi sebebiyle ayrılıyor. İlginç bir şekilde Barbara'nın gözlemlerine göre bu 3 gün bile işine yaramış gibi. Adam çok daha canlı ve iyi görünüyor. Ancak ne yazık ki bu iyilik hali çok da uzun sürmüyor. Çocuklardan birinin yaş gününde uzun saatlere eve gelmeyen ve geldiğinde de bitap halde olan Michael'ı gören Barbara, eşinin tekrar uyuşturucuya başladığını fark ediyor ve ona açık bir şekilde ya çocukların ya da bu ikisine birden sahip olamazsın diyor. Son derece de haklı elbette. Michael cevap vermek yerine ağlıyor ve odasına çekiliyor. Bu durum birkaç ay daha bu şekilde sürüp gidiyor. Yine bir gece, bu defa da sanırım çocuklardan birinin doğum günü yine ve onun hazırlığı var. Yine bir gece eşinin eve gelmesini bekleyen Barbara birdenbire neler yaşadığının ve olanların çocukların iyiliğine olmadığının farkına varıyor ve çocuklarını toplayarak arabasına biniyor. O esnada düşündüğü neydi tam olarak bilemiyoruz elbette. Ancak belki böyle birkaç günlüğüne bile olsa o evden ayrılmak, uzaklaşmak istedi diye düşünüyorum. Biraz ilerledikten sonra aracıyla yolda bir polis kordonu görüyor kendisi. Yanda da bir araç var. Bu araç kaza yapmış ve aracın ön camından bir ağaç dalı girmiş içeriye. Yani böyle ciddi bir kaza yaşanmış orada. Barbara neler olduğunu bilmese de bunun eşiyle ilgili olabileceğini hissediyor ve aracını hemen kenara çekiyor, araçtan inerek polislerin yanına gidiyor. Ve tam o esnada eşini iki yanında polislerle kelepçelenmiş bir biçimde polis arabasına bindirilirken görüyor. Polisler Michael'ı yasaklı madde bulundurmaktan tutukladıklarını, bu arada aracı da başka bir kadının kullandığını söylüyorlar. Barbara yıkılıyor elbette. Çünkü çocuğunun doğum gününe bile gelmeyen adam, kim olduğu bile belli olmayan, kim olduğunu bile bilmediği bir kadınla birlikte uyuşturucu kullanıyor ve evine gelmiyor sonuçta. Michael yine rehabilitasyon şartıyla serbest bırakılıyor ve tekrar bir merkeze yatırılıyor. Merkezden çıktıktan sonra eşi Barbara'ya her şeyin çok değiştiğini, kendisinin artık iyi olduğunu, onu asla aldatmadığını anlatıyor. Barbara da ona inanmak istiyor ve inanıyor. Yani bu adamın artık inanılacak bir yanının olmadığını düşünebiliriz belki ama insanlar sevdikleri ve birlikte olmak istedikleri kişilere inanmak isterler. Zaman geçiyor ve Barbara eşine olan güveninin boşuna olmadığını görüyor. Michael artık gerçekten de uyuşturucu kullanmıyor. Eviyle ve çocuklarıyla yakından ilgileniyor. Elbette aynı zamanda da eşiyle. Birlikte güzel tatillere çıkıyorlar, kaliteli zaman geçiriyorlar. Barbara da çocuklar da çok mutlu. Tabii o esnada Michael cerrahlık işini yapamıyor. Morfin bulunan bir ortamın kendisine iyi gelmeyeceğini düşünüyor bağımlılığından dolayı. Ancak aradan belli bir zaman geçtikten sonra bu başarılı ve idealist hekim kendisini çok heyecanlandıran bir fikri eşiyle paylaşıyor. Bir nakil merkezi kurmak istiyor kendisi. Yani organ nakli üzerine çalışmak ve insanlara yardım etmek istiyor. Özel olarak dokun nakli ile ilgili çalışacağı bir merkez açmak konusunda epey kararlı. Barbara da bunu çok onurlu bir fikir olarak görüyor ve eşine destek oluyor. Benim kişisel görüşüm, mesele insanlara yardım, onurlu iş falan olarak aktarılsa da varlık içerisinde yaşamaya alışkın bir aile sıradan bir hayat yaşama riskiyle karşılaşmak dahi istemiyor ve yeni bir arayışa giriyorlar bu noktada. Çünkü morfin olan bir ortamda çalışmak istemediği için ve görevi de cerrahlık olduğu için bu adam zaten bir süredir para kazanmıyor. Ellerindeki para bir süre sonra tükenecek vesaire derken böyle bir adım atıyorlar yani. Kısa bir süre sonra da bahsi geçen merkez açılıyor ve o dönem çok da yaygın olmayan nakil işlemleri konusunda epey önemli bir isim haline geliyor. Tabii burası daha kapsamlı ve büyük bir merkez olduğu için Michael 3 ortakla birlikte açıyor bu yeri. 3 isim de alanlarında epey başarılı isimler. Kısa sürede de dediğim gibi yapılan başarılı nakiller medyanın da ilgisini çekince Michael eskisinden çok daha başarılı bir adam haline geliyor. Herkes o dönemde bu adamın resmen parladığından söz ediyor. Medyada işin içerisine girince ünlü oluyor bile denebilir hatta. Hatta o dönemin medyatik doktoru olarak düşünebiliriz kendisini. Malum biliyorsunuz bizimkiler de var. Bu da öyleymiş o dönemde. Ancak her şey çok güzel giderken bir gün Barbara eşi Michael'ın kendisini aradığını görüyor. Michael ona neler olduğuna inanamayacaksın ama şu anda burada polisler var. Her şeyi dosyalayıp götürüyorlar. Neler olduğunu anlamıyorum diyor. Barbara şok oluyor. Oraya gitmek istiyor ama Michael çok yüksek ihtimalle bir sorun olmadığını, meselenin muhtemelen ortaklardan biriyle alakalı olduğunu söylüyor. Barbara da tabii rahatlıyor. Fakat zavallı kadın böyle lüks arabasıyla yolculuk ederken açtığı radyoda bir haber duyuyor ve ardından da susmadan telefonu çalmaya başlıyor. İnsanlar sürekli onu arayarak neler olduğunu duydun mu, görüyor musun, nasıl olmuş böyle bir şey falan diye soruyorlar. Ve Barbara ve çocukların hayatı o andan sonra tamamen değişiyor. Üçlü soyadlarını bile değiştirmek zorunda kalacakları meşakkatli bir yola giriyorlar. Peki neler oldu ve neden herkes Barbara'yı arayarak neler olduğunu soruyor. Dilerseniz olaya ilk olarak polis merkezine gelen bir telefonla başlayalım. Bir adam o dönemin büyük cenaze evlerinden birisini satın alıyor yine aynı yerde New York'ta. Buranın yeni sahibi olarak cenaze evine bakmaya gittiğinde orada görmeyi hiç beklemeyeceği bir şeyle karşılaşıyor ve bunun üzerine hemen polisi arıyor. Polisler olay yerine geldiklerinde cenaze evinin üst katında bir ameliyathane görüyorlar. Bu epey ilginç. Cenaze evinde bir ameliyathane görmeyi beklemezsiniz. Daha sonra cenaze evindeki kayıtlar çıkarılıyor polis tarafından ve bu kayıtların çoğunun yanlış olduğu fark ediliyor. İsimler doğru ancak böyle adres, sosyal güvenlik numarası gibi detay bilgiler yanlış. Hepsinin ortak noktası ise aileleri tarafından dokun nakli için onay formları imzalanmış olması. Bunun üzerine buradaki ameliyathanenin bu dokunak illeriyle alakalı olduğu düşünülüyor. Ancak şöyle bir durum var. Dokunakli biliyorsunuz böyle hani steril ortamda yapılması gereken ve hani çok hızlı bozulabilen şeyler. Bazen hatta o doku çıkarılıyor ve anında hastaya naklediliyor vesaire. Yani bu işler hastanede yapılır. Cenaze evinde değil. Yine de işte bir araştırma başlatılıyor tabii. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Ameliyathane bir kenara bırakılarak cenaze sahiplerine ulaşılıyor ve bu kişiler kesinlikle yakınlarının ölü bedenleriyle ilgili böyle bir form imzalamadıklarını belirtiyorlar. Yani bir onam formu imzalamadık biz diyorlar. Bahsi geçen kişiler ölmüş ve gerekli işlemler için bedenleri bu cenaze evine teslim edilmiş. Araştırma genişletildikçe bu kişilerden alınan dokuların Michael'ın merkezinde başka kişilere nakledildiği anlaşılıyor, ortaya çıkıyor. Ve aslında bunun üzerine Michael'a ulaşılıyor. Yani Michael'ın telefonla Barbara'yı aradığı ve polisler geldiği dediği gün bu sebeple polisler oradalar. Devamında da nakil merkezindeki tüm dosyalara el koyuluyor. Elbette Michael izinsiz şekilde ölülerden doku aldığını ve başkalarına naklettiğini kabul etmiyor. Bunun ortakları ile ilgili olduğunu savunuyor. Bu arada malum Michael ve merkezi artık oldukça medyatik oldukları için olay medyaya da yansıyor ve epey büyüyor. Soruşturmada genişletilmek durumunda kalınıyor. Ailelerin onayı olmadan vücutlarından doku alınan kişilerin mezarları açılıyor ve asıl dehşet görüntüsü o zaman ortaya çıkıyor. Röntgenle bakılan vücutlarda kemiklerin yerine fark edilmesin diye PVC boruları koyuldu. Aynı zamanda alınmış dokuların yerine de çeşitli bez parçaları tıkıldığı anlaşılıyor. Yani resmen insanların ölü bedenlerinden parçalar alınmış ve alınan parçaların yerine de boru ve bez gibi malzemeler koyularak geri dikilmiş bu bedenler ve bu şekilde gömülmüşler. Bir diğer skandal da bu izinsiz doku alınan yaklaşık 1000 kişilik ölü kadın ve adamın tüm ölüm raporlarında doğal ölüm yazması. Ancak bu kişilerin bir kısmı hepatitten, bir kısmı kanserden ve arada birkaç tane AIDS gibi ciddi bulaşıcı rahatsızlıklardan ölmüş olanlar var. Bu tip durumlarda ölen kişi nakil için uygun olmuyormuş, nakledilen kişi için tehlikeli olabilirmiş bu durum. Yasal olmadığı için hepsine doğal ölüm yazılarak bu insanlardan da doku alınmış ve binlerce insanın sağlığı hiçe sayılarak sırf para için onlara nakledilmiş. Michael dava gününü beklerken kendisinin avukatı da öz kuzeni oluyor. Zaten böyle çok eğitimli falan bir aileler. Kendisi o esnada bu işte Michael'ın bir suçu olmadığından emin. Çünkü çocukluklarından beri tanışıyorlar, birlikteler. Michael çok örnek bir vatandaş, işte çok başarılı bir hekim vesaire. Bu meselenin sahiden de ortaklarla alakalı olduğunu düşünüyor kendisi. Ancak deliller çok da öyle göstermiyor. Fakat yine de Michael tanıdığını düşündüğü için bu şekilde düşünmeye devam ediyor. Ancak Michael ona her şeyi itiraf ediyor ve bütün bu işi planladığını ve uyguladığını anlatıyor. Bunun üzerine kuzeni de mahkemede müvekkiline suçlamaları kabul ettiğini söyleyerek onu savunmuyor ve Michael 15 sene hapis cezasına çarptırılıyor. Ki bence 15 sene çok az böyle bir suç için. Çünkü bu 1000 kişiden alınan kimisi hastalıklı olan dokular 1000'den fazla kişiye nakledilmiş. Bu insanların yaşayacağı, yaşadığı hani bilmiyoruz şu anda bu sıkıntıların tamamından bu adam sorumlu esasında. Yatacağı süreyi tamamlayamıyor bu arada Michael. Birkaç sene içerisinde kemik kanserinden hapiste ölüyor. Barbara ve çocuklar epey zor zamanlar geçiriyorlar. Bir defa alıştıkları o statü yerle bir oluyor. Çünkü herkes Michael'dan ceset hırsızı, barbar, ruh hastası olarak söz ediyor. Diğer yandan aileye ciddi bir borç kalıyor Michael'dan ötürü. Haliyle o zengin yaşam işte senede 5 kez tatile gitmek gibi durumlarda hayatlarından çıkıyor bir anda. Barbara eşinden boşanıyor bu arada süreç içerisinde eşi hapisteyken. Ve çocuklar da soy isimlerini değiştiriyorlar daha rahat yaşayabilmek için. Açıkçası ben kişisel olarak böyle statü meraklısı insanlardan hiç haz etmediğim için Michael böyle ekstra rahatsız edici bir tip benim için. Michael ve ailesi açıkçası elbette yaşadıkları üzücü ama dediğim gibi statü peşinden koşarken böyle bilmiyorum dediğim gibi statü meraklısı insanlardan hiç hoşlanmıyorum. Yaşam şekilleri hatta yaşam amaçları direkt olarak statü elde etmek ve bunu korumak üzerine kurulu gerçekten. En sonunda da statülerinin başka insanların hayatlarından dahi daha önemli olduğuna karar vererek böyle bir işe girişiyor bu adam. Gerçekten en başta dediğim gibi o kadar rahat ve keyifli bir hayatları var ki yani birçok insanın sahip olamadığı kadar. Bu şartlar içerisinde daha çok para için suç işlemek epey hastalıklı bir beynin ürünü olmalı. En başta söylediğim rahat batma durumu buydu işte. Açıkçası bu adam veya bu aile Türkiye'de olsa başımıza neler gelirdi acaba? Bu adam istediği statü ve parayı bulana kadar diye düşünmeden edemedim. Sizler de fikirlerinizi Instagram hesabımızdan lütfen paylaşın. Özellikle bu konuyla ilgili konuşmayı çok istiyorum. Evet, bu bölümde ceset avcısı olarak da bilinen Michael'ın öyküsünden söz ettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.